Ayrım 11. Kör adamın anlattıkları. Benim mesleğim kervancılıktı. 40 devem vardı. Develerimle ülke ülke dolaşır, insan ve yük taşırdım. Bir akşam evimin kapısı çalındı. Açtım ki kapıda aksakallı bir adam. "Buyur baba," dedim. "Kervancı başı sen misin?" diye sordu. "Benim, bir isteğin mi var?" dedim. "Sen ve kervanın bana lazımsınız," dedi. "İnsan mı taşıyacağız, yük mü?" diye sordum. Sakalını sıvazlayarak gülen gözlerle yüzüme baktı. "Yük taşıyacağız. Ama bu senin bildiğin yüklerden değil. Bu yük taşıyanı zengin eder," dedi. Konu ilgimi çekmeye başlamıştı. "Ne yüküymüş ki bu?" diye sordum. "Bu işi istiyorsan soru sorma. Yalnızca bana güven ve söylediklerimi harfiyen yerine getir," dedi. Dikkatle bu ihtiyar adamı inceledim. Aydınlık, nur içinde bir yüzü vardı. Giysileri varlıklı bir insan olduğunu gösteriyordu. Hiç de düzenbaz birine benzemiyordu. "Peki," dedim. "Adamlarım ve ben emrindeyiz." "Hayır," dedi. "Adamlarını istemiyorum. Yalnızca sen ve develerin gelecek." İçime bir kurt düştü. Yoksa oyuna mı geliyordum? İhtiyar ikircimlendiğimi anladı. "Korkacak bir şey yok," dedi. "Benden sana zarar gelmez. Ama bu işi kabul edersen en az 200 deve daha satın alabilirsin." 200 deve mi? Bu büyük bir kazanç demekti. "Ama ya beni soymak istiyorlarsa?" İhtiyar elini omzuma koydu. "Sana namus sözü," dedi. "Sağ salim evine döneceksin. Hem de büyük bir servetle." Babam ticaretin 9/10'unun cesaret olduğunu söylerdi. Riske girmeden kazanmak olanaksızdı. İhtiyar yıllarca çalışsam bile elde edemeyeceğim bir servetten söz ediyordu. Biraz düşündükten sonra "Kabul," dedim. "Anlaştık. Ne zaman çıkıyoruz yola?"
"Yarın güneşle birlikte," dedi.
Bana kalsa daha ertesi gün çıkardım yola. Hazırlıkları ancak tamamlayabilirdik. Ama ihtiyarın sözleri öyle kesindi ki karşı çıkmadım. Bir kez girmiştik bu işe. Artık sızlanmanın anlamı yoktu.
"O halde anlaştık. Yarın sabah kervanın yanında buluşalım," diyerek gitti ihtiyar.
Ben de giyinip kervanın bulunduğu yere yollandım. Adamlarıma olanları anlattım. Şaşırdılar. Kimisi "Tek başına gitme," dedi. Kimisi "Kısmet gelip kapına dayanmış, geri çevirme," dedi. Ben zaten kararımı vermiştim, gidecektim. Alnıma ne yazılmışsa o olurdu. Şansımı denemeliydim. Hazırlıklara başladık. Yapacak o kadar çok iş vardı ki sabaha kadar çalıştık. Tan yeri ağırırken ihtiyar göründü. Kervana yaklaşıp yolculuğa hazır olduğumuzu anlayınca gülümsedi.
"Seni seçmekle yanlış yapmamışım," diye hoşnutlukla söylendi.
Adamlarımla vedalaşıp yola koyulduk. Yüce dağları aştık, dar geçitleri geçtik. Akşamları dağ ayazını yedik. Gündüzleri kızgın güneşte piştik. Tam 7 gün 7 gece yol gittik. 7. günün sabahında yekpare bir kayadan oluşan kızıl bir dağın kenarına varıp durduk. İhtiyar devesini benimkinin yanına sürdü. Gözlerinin içi gülerek
"İşte geldik," dedi.
"Geldik mi?" diye sordum şaşkınlıkla. Ortalıkta taşınacak yük falan göremiyordum.
"İşte burası," dedi ihtiyar elleriyle dağı göstererek.
"Dağı mı taşıyacağız?" diye alaycı bir sesle sordum.
"Hayır," dedi.
"Dağın içindekini." "Dağın içindekini mi?"
"Evet, bu dağ bize kapılarını açacak, hazinesini sunacak."
Şaşkınlık içinde baktım ihtiyara. Yoksa bu adam deli miydi? Eğer bir delinin aklına uyup da buralara kadar geldiysem kendimi hiç bağışlamayacaktım. Ama ihtiyar kendinden emin bir halde deveyi dizleri üstüne çöktürüp yere indi. Dağa doğru yaklaştı, bir şeyler mırıldandı. Kırmızı kayaya 3 kez dokunup 3 kez yeri öptü. O anda güçlü bir titreme hissettim. "Eyvah, deprem oluyor galiba," diye söylendim. Sarsıntıyı develerim de hissetmiş olacaklar ki ürkerek birkaç adım geriye kaçtılar. Az kalsın bindiğim deveden yere yuvarlanacaktım.
Kendimi toparlayıp yeniden yaşlı adama döndüğümde şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. İhtiyarın az önce dokunduğu yerde bir geçit belirmişti. Yoksa bu adam bir büyücü müydü? Ona baktığımı fark eden adam bana seslendi. "Öyle şaşkın şaşkın duracağına deveden in de yanıma gel," dedi. Dediğini yaptım. İhtiyar gözlerimin içine bakarak "Serveti kazanmamıza az kaldı," dedi. "Artık iş sana düşüyor." Söylediklerinden bir şey anlamamıştım. "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordum. "Gördüğün gibi ben seni buraya getirdim. Dağın içine giden gizli geçidi açtım ama içeri giremem. Dağ bunu bana yasaklamıştır. Oraya ancak benden başka biri girebilir. İşte o kişi sensin." Korkmaya başlamıştım. "İçeride ne var?" diye sordum. "Büyük bir hazine var ama..." İhtiyar sustu. Sözlerini sürdürmeden önce dikkatle yüzüme baktı. "Ama..." diye yineledim tedirginlikle. "Hazineye ulaşmak o kadar kolay değil. Dağ cesur insanları sever. Bu yüzden içeri girecek olanı sınavdan geçirir. Bu sınavı başarırsan hazineye ulaşırsın." "Nasıl bir sınavmış bu?" diye sordum. "Bir cesaret sınavı. İçeri girer girmez karanlık bir dehliz çıkacak önüne. Dehlizde türlü çeşit yaratıklar gözünü korkutmak, seni geri döndürmek için yolunu gözlüyor. Onlardan korkmayacaksın. Hiçbiri sana zarar veremez. Yapabilecekleri tek şey görüntüleriyle, sesleriyle seni ürküterek mağaradan dışarı çıkarmaya çalışmak. Onları aldırmayacaksın. Ölümü aklından, korkuyu yüreğinden uzak tutup durmadan yürüyeceksin. Gerekirse gözlerini kapa, kulaklarını tıka ama hiç durmadan ilerle. 500 metre sonra dehliz bitecek. Bir alana ulaşacaksın. Alanın ortasında ak kefenler içinde yatan bir ölü göreceksin. Ölüye yaklaş. Ölünün ayak ucunda ve baş ucunda 7'şer mum yanıyor. Ayak ucundaki 7 mumu baş ucuna, baş ucundaki 7 mumu da ayak ucuna koyacaksın. Sonra elini kefenin içine sokup ölünün göbeğine doğru uzatacaksın. Ölünün göbeğinde küçük bir kutu var. O kutuyu hemen alacaksın. Kutuyu aldığın anda ortalık aydınlanacak. Bütün yaratıklar kaybolacak ve dağın hazinesi ortaya çıkacak. Korkak biri sayılmam ama ihtiyarın anlattıkları tüylerimi diken diken etmişti. "Başka türlü hazineyi alamaz mıyız?" diye sordum korkuyla. "Alamayız. Hazineye ulaşmanın tek yolu bu." "İkimiz birden girsek?" dedim. İhtiyar sert çıktı. "Sen anlamadın galiba. Ben yalnızca dağın kapısını açabilirim. İçeri benden başkasının girmesi gerek. Ben girersem dağ hazinesini vermez." "Bilmem ki ne yapsak. Hiç başıma böyle bir iş gelmemişti," diye kıvrandım. İhtiyar yumuşadı. "Bana güven oğul," dedi. "Kötü bir şey olmayacak. Çok değil, 10 dakika sonra büyük bir servetin sahibi olacaksın." Bir servet için bu tehlikeyi göze almaya değer miydi? Ya ben içeri girer girmez geçit üstüme kapanır da bu adam develerimi alır kaçarsa? Ama niyeti develerimi alıp kaçmaksa buraya kadar niye beklesin? Kentten çıkar çıkmaz adamlarıyla yolu kesip bu işi kısa yoldan halledebilirdi. İçimden ihtiyara inanmak geliyordu. Söyledikleri doğruysa artık günlerce yol tepmekten kurtulacaktım. Üstelik yolda karşılaştığımız tehlikeler de bitecekti. Yerden pıtrak gibi biten eşkıyalarla uğraşmaktan da kurtulacaktım. Kervanları basan eşkıyalar yalnızca malları almakla kalmıyor, yaşlı genç demeden buldukları herkesi kılıçtan geçiriyorlardı. Defalarca böyle tehlikeler atlatmıştım. Mağaraya girip de hazineyi alabilirsem ömür boyu tehlike içinde yaşamaktan kurtulmuş olurdum. "Tamam," dedim ihtiyara. "İçeri gireceğim." "Doğrusunu yapıyorsun oğul, pişman olmayacaksın. Ama sakın söylediklerimi unutma. Ne pahasına olursa olsun korkmayacaksın, yılmayacaksın. Geri dönmeyeceksin." İhtiyarın sözleri beni biraz daha cesaretlendirdi. "Hadi hakkını helal et baba," deyip girdim geçitten içeri. Daha adımımı atar atmaz gün ışığı kesiliverdi.
Ortalık zifiri karanlığa boğuldu. Ayaklarımı sanki boşluğa atıyor gibiydim. Acemi adımlarla ilerledim. Uzaktan, uğultu halinde sesler geliyordu kulağıma. Birkaç adım sonra gözlerim karanlığa alıştı. Çok net olmasa da dehlizin içini seçmeye başladım. Az ileride dehliz kıvrılıyordu. Adımlarımı hızlandırdım. Bir an önce işimi bitirip buradan ayrılmak istiyordum. Tam kıvrımı dönerken gözlerimi yakacak kadar parlak bir ışığın içine düştüm. Işığın içinde bir şekil belirdi. Bu şeklin ne olduğunu anlayınca damarımdaki kan donacak gibi oldu. Karşımda benim develerim boyunda bir hayalet beliriverdi. Elinde yalın bir kılıç son hızla üzerime geliyordu. Korkudan bacaklarım titremeye başladı. İhtiyarın söylediklerini anımsadım. Hemen gözlerimi kapadım. Ona bir an daha bakacak olsam panik içinde geri kaçacaktım. Gözlerimi kapayınca hayalet kayboldu. Derin bir soluk aldım. Ben de gözlerimi açmadan ilerlerdim. Nasıl olsa ihtiyarın sözüne ettiği meydana 500 adım sonra ulaşacaktım. Kör bir insan gibi ellerimle duvarlara tutunarak ilerlemeye başladım. Biraz yürümüştüm ki yardım isteyen bir kadın sesi duydum. Ses öyle cılızdı ki belli belirsiz işitebiliyordum. Merakla gözlerimi açtım. Az ileride ayaklarından zincire bağlanmış yaşlı bir kadın gördüm. Ellerini bana uzatmış, "Ne olur beni buradan çıkar!" diye yalvarıyordu. Ona yaklaştım. Öyle acınacak bir hali vardı ki bir an ne yapacağımı bilemedim. İhtiyar bana bu kadından hiç söz etmemişti. Kadını dışarı çıkarsam, sonra yeniden yoluma devam etsem? Hayır, hayır. Böyle bir işe kalkışmamalıydım. Önce ölünün göbeğindeki kutuyu almalıydım. Sonra bu kadıncağızı kurtarırdım. Kadına yaklaşıp, "Biraz bekle anacığım, seni az sonra kurtaracağım," dedim. Yalvaran gözlerle yüzüme baktı. "Dayanacak halim kalmadı. Beni hemen kurtarmalısın. Sonra çok geç olabilir," dedi. "Bağışla ama bunu yapamam. Biraz beklemelisin. Dayan, az sonra geleceğim," dedim. "Hayır, beni şimdi kurtarmalısın," diye ısrar etti. Sesindeki ezikliğin giderek kaybolduğunu, kadının öfkelenmeye başladığını hissettim. "Üzgünüm ama bunu yapamam," dedim. Kadın birden ayağa fırlayarak ellerini bana doğru uzattı. Tırnaklarının hızla uzadığını gördüm. Demek bu da beni engellemek için yapılan oyunlardan biriydi. Yine gözlerimi kapadım ama kadının korkunç çığlığı kulaklarımda yankılanıyordu. Hemen işaret parmaklarımla kulaklarımı tıkadım. Ortalık yine sakinleşiverdi. Gözlerim kapalı, kulaklarım tıkalı yürümeye başladım. Yürüyüşüm biraz yavaşlamıştı ama hiç değilse hayaletlerle karşılaşmıyordum. 100 metre kadar gitmiştim ki ayağım bir şeye takıldı. Geri çekilmeye çalıştım ama kıpırdayamıyordum. Gözlerimi açmak zorunda kaldım. Bir de baktım ki ne göreyim? Kocaman bir yılan ayaklarıma sarılmamış mı? Ayaklarımı kurtarmak istedim ama boşuna. Yılan o kadar güçlüydü ki parmaklarımı bile kıpırdatamıyordum. Artık gözlerimi kapamak, kulaklarımı tıkamak da çözüm değildi. Panik içinde bağırmaya başladım. Sesimi duyan ne kadar hortlak, cadı, gulyabani varsa hepsi ortaya çıktı. Korkunç çığlıklar atarak çevremi sardılar. O anda bir şeyi fark ettim. Bu yaratıklar bana zarar veremiyor. Yalnızca çevremde uçuşup duruyorlardı. Ama yılan hala yürümemi engellemeye devam ediyordu. Hortlaklara boş verip önce yılandan kurtulmalıydım. Nasıl? Eğer bunların tümü düş gücünün ürünüyse onları yok edebilirdim. Düşüncelerimi toplayarak yılanın varlığını yatsımaya çalıştım. Ama çevremde hayaletlerin görüntüsü dolaşır, kulaklarımda tiz sesleri çınlarken bunu başarmak biraz zordu. Yeniden gözlerimi kapadım, kulaklarımı tıkadım. "Böyle bir yılan yok," diye kendi kendimi ikna etmeye çalıştım. Az sonra ayağımı oynatabildiğimi fark ettim. Gerçekten de yılan yok olmuştu. Onu yenmiştim. Kendime olan güvenim artmaya başladı. Ellerimi kulaklarımdan çektim, gözlerimi açtım. Artık hortlakların varlığı beni korkutmuyor. Hatta onların bedensiz çamaşırlar gibi havada öylece asılı durmaları bana komik bile geliyordu. Adımlarımı hızlandırarak yürümeyi sürdürdüm. Hortlaklar da benimle birlikte hızlandı.
türlü kılığa girip çeşitli sesler çıkararak beni engellemeye çalıştılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boşunaydı. Artık beni korkutamıyorlardı. Sonunda dehliz bitti. Alana çıktım. 14 mumla aydınlanan ölü ihtiyarın söylediği gibi alanın tam ortasında yatıyordu. Yanına yaklaştım. Bembeyaz bir kefene sarılmıştı. Baş ucundaki 7 mumu ayak ucuna, ayak ucundaki 7 mumu da baş ucuna koydum. Şimdi işin en zor kısmına gelmiştim. Sağ elimi kefenin içine sokup ölünün göbeğine doğru uzattım. Elim ölünün buz gibi soğuk tenine değdi. Ürpertiyle irkildim. Ama vazgeçmedim. Başarıya ulaşmama çok az kalmıştı. Elimi biraz daha uzatınca kutuya dokundum. Hemen kutuyu aldım. Kutuyu alır almaz o korkunç yaratıklar yok oldu. Sanki mağaranın içine güneş doğmuş gibi ortalık aydınlanıverdi. Bu ışık da nereden geliyor diye çevreme baktım ki bir de ne göreyim? Altın, zümrüt ve türlü çeşit değerli taşlardan oluşan küçücük bir tepecik durmuyor mu gözlerimin önünde? Bu görkemli manzara karşısında soluğum tutuldu. Öylece dona kaldım. Demek yaşlı adam doğruyu söylemişti. Kendimi toparlayıp mağaradan dışarı çıktım. İhtiyar geçidin ağzında merakla beni bekliyordu. Onu görür görmez "Başardım, kutuyu aldım!" diye sevinçle haykırdım. İhtiyar soğukkanlılığını koruyordu. "Aferin evlat!" dedi. "Başardın işte. O elindeki kutuyu bana ver. İçerideki hazineyi de develerin sırtına yükle." Kutuyu ona uzattım. Develerin sırtından aldığım çuvalı kaptığım gibi yeniden mağaranın içine daldım. Hazineyi develere yükleme işi saatlerce sürdü. 40 devenin 40'ını da yüklediğimizde hazinenin büyük kısmı hala içerideydi. Ama hepsini taşımamızın da olanağı yoktu. İhtiyar tatlı tatlı gülümseyerek yanıma geldi. "Bu kadarı yeter," dedi. "Hadi, kervanı topla. Geri dönüyoruz."